Ayrım 11. Tuzak, Wilbur Smith. Sayfa 98. Haftada bir kere Ramon'un seçtiği bir klinikte kontrola gidiyordu. Adra da hep yanındaydı. Kadın doktoru kibar ve kültürlü bir İspanyoldu. Ciddi ve soylu bir yüzü, muayene ederken teline bir serinlik veren soluk ve usta elleri vardı. "Her şey yolunda hanımefendi, doğa görevini yapıyor. Siz de genç, sağlıklı ve doğum için uygun yapıya sahip bir kadınsınız." "Oğlan mı olacak acaba?" "Elbette hanımefendi. Güzel ve sağlıklı bir oğlan. Size garanti ederim." Eski bir Arap sarayı olan bina yenileştirilmiş, modern aletlerle donatılmıştı. Doktor kendisini dolaştırdıktan sonra Isabella Ramon'un ne kadar akıllı bir seçim yaptığını anlamıştı. Ziyaretlerinden birinde muayeneden sonra perdeli bölmede giyinirken doktorun Adra ile kendi durumunu konuştuğunu duydu. Konuşmanın belirli bir konuda ve teknik içerikli olduğunu anlayacak kadar ilerlemişti İspanyolcası. İki profesyonel insan konuşuyordu sanki. Isabella şaşırmıştı. Eve dönerlerken her zaman yaptığı gibi deniz kıyısındaki lokantalardan birinde oturup dondurma yediler. "Bugün doktorla konuşmanı duydum Adra," dedi Isabella. "O kadar teknik terim bilmene bakılırsa bir zamanlar hemşirelik yapmış olmalısın." Kadın yine o garip düşmanca tepkiyi gösterdi. "Ben o işlerden anlamayacak kadar aptalım. Basit bir hizmetçiyim sadece," dedi. Sonra da bir daha konuşmadı. Doktor bebeğin Nisan'ın ilk haftasında doğacağını söylediği için Isabella tezini o güne kadar bitirmeye çalışıyordu. Mart'ın son günü son sayfayı da yazıp Londra'ya gönderdi. Aradan bir hafta geçmeden üniversiteden tezini kurul önünde savunmaya çağrıldı. Hamileliğinin ilerlemiş olmasına rağmen 3 gün için Londra'ya gitti. Her şey umduğundan iyi gitmişti ama Malaga'ya döndüğünde de yorgunluktan bitmişti. "Ramon'a bana ilk fırsatta haber vereceklerini söylediler," dedi. "Başardım sanırım ama sen yine de dua et benim için." O günden sonra kendisini yalnız bırakmayacağına söz verdirtti Ramon'a. Böylece ilk sancı geldiğinde her ikisi de açık pencereden gelen serin havanın altında çırılçıplak yatıyorlardı yataklarında. Isabella Ramon'u uyandırmadan sancıların sıklığını kontrol etti. Artık doğumun başladığından emin olunca da uyandırdı. Ramon hemen pijamasını giyip odası alt katta olan Adra'yı uyandırmaya gitti. Isabella'nın çantası hazırdı. Üçü birden miniye binip kliniğe gittiler. Doktorun dediği gibi her şey normaldi. Bebek iri, Isabella'nın kalçaları dardı ama bu da bir sorun değildi. Doktor bacakları arasından son bir çaba göstermesini söylediğinde Isabella olanca gücüyle ıkındı ve içinden bir boşalma duydu. Kaygıyla dirseği üzerinde doğrulup terden sırılsıklam olmuş saçlarını gözü üzerinden kaldırdı. "Ne oldu?" dedi. "Oğlan mı?" Doktor kırmızı parlak vücudu kaldırdı. Bebeğin ciyaklamasına hep birlikte güldüler. İşte doktor bebeği hala ayaklarından tutarak görmesi için Isabella'ya çevirdi. Bebeğin yüzü kıpkırmızı ve buruşuktu. Göz kapakları şiş, gözleri kapalıydı. Simsiyah saçları vardı. Isabella'nın yarım parmağı boyunda olan penisi dimdikti. "Oğlan," dedi Isabella. "Bir oğlan ve tam bir Courtney." Ramon ilk 3 günü kliniğin o büyük ve güneşli odasında Isabella ve bebekle birlikte geçirdi. Onun çocuğa olan hayranlığını kendisi de paylaşıyormuş gibiydi. Daha önceki aylarda olduğu gibi ne ad koyacaklarını konuştular. Sonunda Isabella'nın tarafından Şasa ve Şan, Ramon'un tarafından da Uesca ve Mahon adlarını almaya karar verdiler. Sonunda Nicolas, Miguel, Ramon, de Santiago y Machado'da karar kıldılar. Miguel, Isabella'nın ısrar ettiği Michael'ın İspanyolcasıydı. Ramon 4. gün odaya yanında hepsinin de eli çantalı, siyah elbiseli, 3 ciddi görünüşlü adamla geldi. Biri avukat, diğeri nüfus memurluğunun bir yetkilisi, 3.'sü de bir yargıçtı. Isabella çocuğun vasiliğini Santiago y Machado markisine devrettiğini belirten belgeyi yargıcın önünde imzaladı. Yargıç da kağıdı mühürledi. Nüfus kağıdında çocuğun babasının Ramon olduğu kayıtlıydı. Resmi memurlar anayla çocuğu birer kadeh şeriyle kutlayıp gittikten sonra Ramon Isabella'yı kucakladı. "Oğlunun ünvanda hakkı garanti artık," dedi. "Oğlumuz," diye fısıldadı Isabella. Benim erkeklerim Ramon ve Nicky. Ramon ana oğlu hastaneden eve getirince Isabella Nicky'yi merdivenlerde kendisi taşımakla ısrar etti. Adra evin içini çiçeklerle doldurmuştu. Bebeği Isabella'nın kucağından aldı. Altı ıslanmıştır, ben hemen değiştiririm. Isabella kendini yavrusu elinden alınmış dişi aslan gibi hissetti. Bundan sonraki günlerde iki kadın arasında dile getirilmeyen ama yine de yoğun bir rekabet başladı. Isabella bebek konusunda Adra'nın çok belirgin olan uzmanlığını kabul ediyorsa da onun kendi işine karışmasına katlanamıyordu. Nicky'nin sadece kendisine ait olmasını istiyor, bebeğin tüm ihtiyaçlarını önceden kestirip Adra'dan çabuk davranmaya çalışıyordu. Nicky'nin gözlerinin yeşili aynen Ramon'unkiler gibiydi. Isabella bunu evrenin en büyük mucizelerinden biri olarak kabul ediyordu. ''Sen de baban kadar güzelsin.'' diye mırıldandı bebeğini emzirirken. ''Hiç olmasa Adra'nın yapamayacağı bir tek bu iş vardı.'' Köyde yaşadıkları aylar boyunca Isabella herkesin sevgilisi olmuştu. Güzelliği, rahatlığı, hamileliği ve dil öğrenmekteki ısrarıyla köy ve pazar esnafının gözünde özel bir yeri vardı. Onların yalvarmalarına dayanamayan Isabella, Nicky daha 10 günlükken arabasına yerleştirip köy içinde bir tur attı. Bir zafer turuydu bu. Eve kulaklarında övgüler ve arabanın içinde küçük armağanlarla döndüler. Paskalya günü evine telefon ettiğinde babaannesi sert bir sesle ''Veltevreden'e gelmeni engelleyecek kadar önemli ne varmış İspanya'da?'' diye sordu. ''Nana, sizleri çok seviyorum ama olanaksız bu. Lütfen bağışlayın beni.'' ''Seni tanıyorsam küçük hanım ve tanıdığımı sanıyorum, bir yaramazlık üstündesin ve pantolon giyen bir yaramazlık bu.'' ''Nana, nasıl böyle konuşabilirsin? Böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünebilirsin?'' 20 yıllık deneyimime dayanarak dedi Söntein Courtney Malcomes. Başını daha fazla belaya sokmamaya çalış çocuk. Söz veriyorum. Isabella kucağındaki bebeğini sıkıca göğsüne bastırdı. Bir bilsen diye düşündü. Pantolon giymiyor şimdilik. Babası tezin ne alemde diye sordu. Isabella tezini teslim ettiğini söyleyemezdi. İspanya'da bulunmasının mazeretiydi bu. Hemen hemen bitti dedi. Nicky doğduğundan bu yana bir kere bile aklına gelmemişti oysa. Başarılar dilerim. Şahsa bir an sustu. Konuşmamızı bana verdiğin sözü hatırlıyor musun diye sordu. Hangisini? Isabella onun neyi kastettiğini biliyordu. Başın derde girerse yalnız başına çözümlemeye çalışmayacak, bana haber verecektin. Hatırladım. İyi misin Bella yavrum? Çok iyiyim baba. Şahsa kızın sesinden mutluluğunu anlayınca derin bir soluk aldı. Paskalyan kutlu olsun benim güzel ve akıllı kızım. Michael ile konuşmaksa büyük bir rahatlamaydı. Malaga'dan Johannesburg'a tam 45 dakika konuştular. Isabella dayısının sesini duyması için bebeği gıdıkladı. Ramon'un boşanması Haziran'da kesinleşecek dedi. Burada resmi nikah yaptıktan sonra Veltevre'den de kilisede evleneceğiz. Seni her ikisinde de beklerim. ''Hele engel olmaya çalış.'' dedi ağabeyi. Paskalya yemeğini en sevdikleri kıyı lokantasında yediler. Nicky'nin arabası da masanın yanındaydı. Lokantacının karısı oğlana bir hırka örmüştü. Adra da yanlarındaydı. Ailenin bir üyesi olmuştu artık. Eve dönerlerken bebek arabasını o sürüyordu. Isabella Ramon'un koluna girmişti. Kendini evli bir anne olarak hissediyordu ve yaşamı boyunca hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Eve vardıklarında Adra çocuğun altını değiştirmeye gittiğinde Isabella ilk kez ona karşı bir öfke duymadı. Yatak odasında pancurları kapattıktan sonra Ramon'un yanına geldi. ''Nicky doğalı 3 hafta oldu.'' dedi. ''Camdan yapılmış değilim, kırılmam, merak etme.'' Ramon Isabella'nın heyecanına karşılık çok sakin ve dikkatliydi. Isabella çok uzun zaman erkeksiz kalmıştı. ''Bu işin nasıl yapıldığını unuttun galiba.'' diyerek erkeği sırt üstü yatırdı. ''İzin verirsen bilgilerini tazeleyeyim biraz.'' ''Sakın bir yerini incitme.'' dedi Ramon. ''Burada bir yeri incelenecek biri varsa o da sen olacaksın dostum. Şimdi emniyet kemerini bağla, artık uçuşa geçiyoruz.'' Daha sonra sevişmelerinin teriyle birbirlerine sımsıkı sarılmış yatarlarken Ramon, ''Haftaya 4 günlüğüne gitmek zorundayım.'' dedi. Isabella hemen doğruldu. Ramon bu kadar çabuk mu? Ama sonra mantıksız davrandığını fark etti. Bana her gün telefon edeceksin değil mi? Daha da iyisini yapacağım. Paris'te olacağım. Ve senin de yanıma gelmeni sağlayacağım. Lazer'de yemek yeriz. Çok iyi olur ama Nicky ne olacak? Adra Nicky'ye bakar, hiç merak etme sen. Adra da sabahtan akşama kadar oğlana sahip olacağı için memnun olur. Güldü sonra. Bilmem ki. Bu müthiş başarısından bir saat bile ayrılmak güç geliyordu. Sevgilim. Isabella'nın sütü boldu. Nicky'nin bu kadar kısa sürede ihtiyacı olan sütü biriktirebilirdi. Ben de seninle olmak isterim elbette. Haklısın. Nicky ile Adra bensiz bir gece geçirebilirler. Beni çağırır çağırmaz geleceğim.
Kadın çocuğunu doğuralı bir ay oldu dedi General Joseph Cicero. Bu gecikmenin nedeni ne? Operasyonu hemen sona erdirmeliydin. Masraflar bütün tahminleri aştı artık.
General bu operasyonun masraflarını benim kendi bulduğum parayla karşıladığımı hatırlar herhalde dedi Ramon. Cicero öksürürken elindeki François gazetesini yüzüne tuttu. Paris metrosunun ikinci mevki vagonunda yan yana oturuyorlardı. Cicero vagona Concord istasyonunda binmiş ve Ramon'un yanına oturmuştu. Her ikisi de birbirlerini tanıdıklarını belli etmemişlerdi. Trenin yer altına hızla ilerlerken çıkardığı gürültü konuşmalarının bir başkası tarafından duyulmasını olanaksız kılıyordu. Her ikisi de konuşurlarken gazetelerini yüzlerini örtecek biçimde kaldırıyorlardı. Kısa buluşmalarını hep böyle yaparlardı.
''Ben sadece parayı konuşmuyordum.'' dedi Cicero. ''Bu proje için neredeyse bir yıl harcadın. Bölümün başka işlerine engel olarak maliyetini yükselttin.''
Ramon amirinin hastalığının bu kadar hızlı ilerlemesini şaşkınlıkla seyrediyordu. Her buluşmalarında Cicero biraz daha çökmüş gibiydi. Artık önünde yıllar değil, sadece aylar kalmış olmalıydı. Bu bir iki aylık çalışma bize yıllarca hatta belki de 10 yıllarca büyük karlar sağlayacak.
Çalışma ha diye Cicero burun kıvırdı. Kaşığınla bal çanağını karıştırma çalışma oluyor demek. O zaman zevki nasıl tanımlarsınız acaba Sayın Marki? Ve operasyonu sona erdirmeyi neden bu kadar uzatıyorsun?
Kadın bizim için değerli olacaksa operasyonun bir sonraki aşamasına geçmeden çocuğa sımsıkı bağlanması kesinlikle gereklidir.
Ne zaman olacak bu?
Oldu bile. Meyve olgunlaştı artık. Her şey yerli yerine oturdu. Son karar için sizin işbirliğinize ihtiyacım var. O yüzden Paris'te buluşmamızı istedim.
''Devam et.'' dedi Cicero.
Ramon 5 dakika kadar konuştu. Cicero hiç cevap vermeden dinliyorsa da istemeyerek bile olsa planın kusursuz olduğunu kabul ediyordu. Halefi ilk başta ona duyduğu ön yargıya rağmen iyi seçilmişti.
''Pekala.'' dedi sonunda. ''Devam et beni onaylıyorum. İstediğin üzere bu taraftaki işleri ben yaparım.''
Cicero gazetesini kaplayıp kalktı ve metro Bastille istasyonunda durduğunda çıkıp arkasına bakmadan yürüdü. Londra Üniversitesi'nden mektup Ramon'un gittiği günün öğleden sonrasında gelmişti. Londra Üniversitesi rektörü ve öğretim üyeleri Isabella Courtney'e siyasal felsefe doktoru unvanının verildiğini bildirmekten memnunluk duymaktadırlar. Isabella hemen Walter Redden'e telefon etti. Malaga ile Cape Town arasındaki saat farkı yüzünden şahsa polo oynamaktan az önce dönmüştü. Bahçeye bakan alt kattaki çalışma odasının açık pencereleri önünde telefona geldiğinde çizmelerini çıkarmamıştı henüz.
Yaşa!
Babasının hiç de huyu olmayan bu davranışı ne kadar sevindiğini gösteriyordu.
Kepini ne zaman giyeceksin?
Temmuz'dan önce değil sanırım. O zamana kadar burada kalmak zorundayım. Isabella'nın uzun zamandır beklediği mazeret de bu.
Doğru, ben o zaman gelirim.
Baba, çok uzun yol.
Saçmalama. Doktor Courtney, dünyada kaçırmam bunu. Babaannen de gelmek isteyecektir herhalde.
Her nasılsa bu düşünce kendisini ürkütmemişti. Babasıyla Nana'nın Ramon ve Nicky ile tanışmaları için bundan iyi bir fırsat düşünülemezdi. Yurdundan uzak bir Saint-Ain o kadar ürkütücü değildi.
Isabella o anın sevincini en çok Ramon'la paylaşmak isterdi. Ama Ramon ne o akşam ne de ertesi gün telefon etti. Perşembe günü geldiğinde Isabella kaygıdan aklını kaçıracaktı artık. Ramon ayrı oldukları zaman genellikle her gün telefon ederdi. Telefon çaldığında küçük mutfakta Adra ile yemeğe ne kadar sarımsak konulması gerektiği hakkında ateşli bir tartışma içindeydiler. Isabella artık pek akıcı olan İspanyolcasıyla "Sana fırsat verseler şırıngayla damarlarını sarımsak doldururdun" dedi. "Burada paella yapıyoruz, İrlanda haşlaması değil." Telefon çalınca Isabella elindeki kaşığı yere atıp koştu. "Ramon, sevgilim, çok merak ettim."
"Kusura bakma Bella." Ramon'un sesi hemen yatıştırmıştı Isabella'yı.
"Beni hala seviyor musun?"
"Paris'e gel de kanıtlayayım."
"Ne zaman?"
"Şimdi. Air France'ın 11 uçağında sana yer ayırttım. Biletin havaalanında. Saat 2'de burada olursun."
"Seni nerede bulacağım?"
"Plaza Athene'de. Bir daire ayırttım."
"Beni şımartıyorsun sevgilim."
"Hak ettiğinden fazlası değil bu."
Isabella hemen çıktı evden. Ancak Air France uçağı 40 dakika gecikmeli kalkmıştı. Bu yüzden Paris'te bagajını tam bir saat bekledi. Bindiği taksi otelin önünde durduğunda saat 5 olmuştu. Ramon'un kendisini mermer salonda bekleyeceğini umuyordu ama içeri girince göremedi. Resepsiyon masasının karşısındaki koltukta oturan uzun boylu zayıf adama dikkat bile etmedi. Adam beyaz saçlı başını kaldırdı ve garip bir şekilde cansız kara gözleriyle uzun uzun baktı kadına. Sonra öksürerek dikkatini yine gazetesine çevirdi. Isabella hızlı adımlarla resepsiyon memuruna yaklaştı.
"Marquis de Santiago y Machado adında bir müşteriniz olacak, ben eşiyim."
"Bir dakika hanımefendi." Üniformalı memur listesine baktı, başını salladı, kaşlarını çattı, bir daha baktı. "Özür dilerim Marquis. Marquis şu anda burada kalmıyor."
"Belki de Bay Machado olarak yaptırtmıştır kaydını."
"O adda biri de yoktu."
Isabella şaşırmıştı.
"Anlamıyorum. Bu sabah konuştum kendisiyle."
"Bir sorayım."
Resepsiyon memuru içeri gidip hemen döndü.
"Kocanız burada değil hanımefendi. Rezervasyon da yaptırtmamış."
"Bir yere takılmış olmalı."
Isabella kaygılanmamış görünmeye çalışıyordu. "Benim için bir odanız var mı?"
"Otelimiz tümüyle dolu." Adam ellerini iki yana açtı. "Bahar mevsimi bilirsiniz. Çok üzgünüm Marquis."
"Ama kocam herhalde buraya gelmek üzeredir. Kendisini salonda bekleyebilir miyim?"
"Elbette Marquis. Garson size istediğinizi getirecektir. Bagajınızı da depoya alalım."
Isabella Parislilerin kokteyl saatinde buluştukları salona doğru ilerlerken beyaz saçlı adam yerinden kalktı. Yaşlı ve hasta bir adam gibi yürüyordu. Isabella ondan yana bakmadı bile. Cicero sokağa çıkınca kapıcının çağırdığı taksiye binip Sovyet Büyükelçiliğine gitti. İkinci kattaki askeri ateşe odasından Malaga'ya telefon açtı.
"Kadın otelde bekliyor" dedi. "Yarın öğleden önce dönemez. Kararlaştırdığımız gibi devam edebilirsin."
Saat 7'ye doğru resepsiyon memuru Isabella'nın yanına geldi.
"Bir iptal oldu Marquis. Şimdi size bir oda ayırabildik. Bagajınızı yukarı gönderdim."
Isabella adamı öpebilirdi ama çıkarıp 100 frank bahşiş verdi.
Odadan Malaga'yı aradı. Ramon'un Adra'ya bir haber bırakmış olacağını umuyordu. Telefonu tam 100 kere çaldırdığı halde açan olmadı. Şimdi artık gerçekten paniğe kapılmıştı. Adra evde olmalıydı. Telefon odasının hemen dışındaydı. Gece boyunca iki kere daha denedi ama yine bir sonuç alamadı.
Hatlar bozuk olmalı diye kendini avuttuysa da gece gözüne uyku girmemişti.
Sabah hava yolları açılır açılmaz hemen gidip Malaga uçağında yerini ayırttı. Uçakta bir saat kadar uyuyabilmişti. Malaga havaalanına indiklerinde saat 4'tü. Isabella yorgunluk ve heyecandan titreyen parmaklarıyla güçlükle soktu anahtarı kilide. Evin içinde tam bir sessizlik vardı.
"Adra, ben geldim. Neredesin?"
Adra'nın odasına giderken mutfağa baktı, boştu. Koşarak yukarı çıkarken birden kapısı açık olan kendi yatak odası önünde durdu. Nikki'nin yatağı pencerenin karşısındaki köşedeydi ama örtüleri, yastığı ve çarşafı çıkarılmıştı. Oyuncaklarının durduğu masanın üstü de boştu.
Isabella balkon kapısından dışarı baktı, arabası da görünürlerde yoktu.
"Adra!" diye bağırırken kendi sesindeki paniği fark etti.
"Neredesin?"
Öteki odaları da tek tek dolaştı. Niki yavrum, bebeğim, tanrım, nereye götürdün oğlumu? Sonra dönüp boş yatağın başına geldi. Ne oldu diye mırıldandı, ne olmuş olabilir? Niki'nin eşyalarını koyduğu çekmeceler de boştu. Önlükleri, bezleri ve hırkaları yok olmuştu. Hastane, ağlıyordu artık, bebeğime bir şey oldu. Aşağı koşup telefonu açarken üzerine tutturulmuş zarfı gördü. Telefonu bırakıp zarfı açtı. Kağıdın üstündeki yazıları göremeyecek kadar titriyordu elleri. Ancak Ramon'un yazısını tanıyınca ani bir rahatlama hissetti, okumaya başladı. Nikolas benim yanımda. Şu an için güvendedir. Onu bir daha görmek istiyorsan talimatlarımı dikkatle yerine getirmelisin. Malaga'da kimseyle konuşma. Tekrar ediyorum, kimseyle konuşma. Evden hemen çıkıp Londra'ya dön. Cadogan meydanında seninle ilişki kurulacak. Olanları kimseye, hatta Michael'a bile anlatmayacaksın. Bu talimata kesin olarak uy. Söz dinlememenin sonuçları Nicky için çok kötü olacaktır. Onu bir daha asla görmeyebilirsin. Bu notu hemen yok et. Ramon. Isabella'nın bacakları tutmuyordu. Yaslandığı duvara dayanarak yere yığıldı kaldı. Elindeki notu bir daha ama hiçbir şey anlamayarak okudu. Bebeğim diye mırıldandı. Nikim benim. Sonra o korkunç sözleri bir daha okudu. Söz dinlememenin sonuçları Nicky için çok kötü olacaktır. Onu bir daha asla görmeyebilirsin. Karşısındaki duvara boş bakışlarla bakıyordu. Tüm varlığı yok olmuştu sanki. Önündeki duvar kadar boş ve anlamsız hissediyordu kendini. 11. ayrımın sonu. Sayfa 107.